Şirkuh Morri'nin bu seferi bitirmek ve Nureddin tarafından sürekli hırpalanan krallığına geri dönmek için sabırsızlandığını bilmektedir. İskenderiye'ye kapanmak yerine güneyde yeni bir cephe açan Kürt komutan çatışmayı sonsuza kadar uzatma tehdidini yaratmaktadır. Hatta yukarı Mısır'da Şaver'e karşı gerçek bir halk ayaklanması örgütleyerek çok sayıda silahlı köylüyü saflarına katmıştır. Birlikleri yeterli sayıya ulaşınca Kahire'ye yaklaşmış ve Amauri'ye ustaca yazılmış bir mesaj göndermiştir. Ona özet olarak ikimiz de burada zaman kaybediyoruz demiştir. Eğer kral olayları sükunet içinde değerlendirirse beni bu ülkeden kovduktan sonra yalnızca Şaver'in çıkarına hizmet etmiş olacağını açıkça görecektir. Amauri bundan ikna olmuştur. Çabucak bir anlaşmaya varılır, İskenderiye kuşatması kaldırılır, Selahaddin bir şeref kıtası tarafından selamlanarak şehri terk eder. İki ordu tıpkı 3 yıl önce olduğu gibi Ağustos 1167'de ülkelerine doğru yola çıkar. Nureddin ordusunun seçkin unsurlarına yeniden kavuşmaktan mutludur ve artık bu Kısır Mısır maceralarına sürüklenmemeyi temenni etmektedir. Ama sanki kadermiş gibi Nil'e doğru koşu ertesi yıl yeniden başlayacaktır. Amauri Mısır'dan ayrılırken ittifak anlaşmasına uyulup uyulmadığını denetleyecek bir şövalye birliğini burada bırakmanın iyi olacağını düşünmüştür. Bunların görevlerinden biri de kentin kapılarını sürekli denetim altında tutmak ve Şaver'in Kudüs Krallığı'na ödemeye söz verdiği yıllık 100 bin dinarlık haracı almakla görevli Frank memurları korumaktır. Bu yabancı gücün uzayıp giden mevcudiyetine eklenen bu kadar ağır bir haraç, kent halkının ancak hıncını kabartabilirdi. Böylece işgalcilere karşı yavaş yavaş bir kamuoyu oluşmuştur. Halifenin çevresinde dahi Nureddin'le yapılacak bir ittifakın bile daha az kötü olacağı fısıldanmaktadır. Şaver'e rağmen Kahire ile Halep arasında mesajlar gidip gelmektedir. Müdahale etmekte acelesi olmayan zenginin oğlu, Kudüs kralının tepkilerini gözlemekle yetinmektedir. Bu hızlı husumet yükselişini anlamamaları mümkün olmayan, başkente yerleşmiş Frank Şövalye ve memurları korkuya kapılırlar. Yardımlarına gelmesi için Amauri'ye haber gönderirler. Hükümdar önce tereddüt eder. Aklı ona Kahire'deki garnizonunu geri çekmeyi ve tarafsız ve saldırgan olmayan bir Mısır'ın komşuluğuyla yetinmeyi emretmektedir. Fakat kişiliği onu ileri atılmaya teşvik etmektedir. Doğuya yeni gelen ve Müslüman kafası kırmak için sabırsızlanan çok sayıda batılı şövalyeden cesaretlenerek Ekim 1168'de ordusunu dördüncü defa Mısır'a saldırtmaya karar verir. Bu yeni sefer korkunç olduğu kadar nedensiz bir katliamla başlar. Nitekim batılılar Bilbaiz kentini ele geçirirler ve hiçbir neden olmadığı halde erkek kadın çocuk demeden kentin hem Müslüman hem de Kopt mezhebinden Hristiyan halkını katlederler. İbn el-Esir'in çok doğru bir şekilde söyleyeceği üzere, eğer Frankler Bilbaiz'la daha iyi davransalardı Kahire'yi kolayca alabilirlerdi. Çünkü ileri gelenler kentlerini onlara teslim etmeye hazırlardı. Fakat Bilbaiz'da işledikleri katliamı gören insanlar sonuna kadar direnmeye karar verdiler. Nitekim Şaver istilacıların yaklaşması üzerine Kahire'nin eski mahallelerinin ateşe verilmesini emretmiştir. Nafta dolu 20 bin testi dükkanların, sarayların, evlerin ve camilerin üzerine dökülmüştür. Halk Fatımiler tarafından 10. yüzyılda kurulan ve esas olarak sarayların yönetim binalarının, kışlaların ve El-Esher medresesinin bulunduğu yeni şehre tahliye edilmiştir. Yangın 44 gün sürerek ortalığı kavurmuştur. Vezir bu arada bu çılgınca girişimden vazgeçirmek için Amauri ile teması sürdürmeye gayret etmiştir. Şirkuh'un yeni bir müdahalesi olmadan bunu başarmayı umut etmektedir. Fakat Kahire'de onu tutanlar zayıflamaktadır. Özellikle Halife el-Aziz girişimi alarak Nureddin'e bir mektup göndermiş ve Mısır'ın yardımına koşmasını istemiştir. Zengi'nin oğlunu duygulandırmak için mektubuna kesik saç parçaları eklemiştir. Bunlar karımın saçları, sana onu Frank mezaliminden kurtarmaya gelmem için yalvarıyorlar. Nureddin'in bu endişeli mektuba verdiği cevabı Selahaddin'den başkası olmayan çok değerli tanık aracılığıyla biliyoruz. İbn el-Esir bu tanıklığı şöyle aktarmaktadır. El-Aziz'in çağrıları geldiğinde Nureddin beni çağırdı ve olanlardan haberdar etti. Sonra bana şöyle dedi, git Hıms'ta amcan Şirkuh'u gör ve ona buraya çok çabuk dönmesi için baskı yap. Çünkü bu işin beklemeye hiç tahammülü yok. Halep'ten ayrıldım ve kente bir mil uzaklıkta tam da bu olay yüzünden geri dönmekte olan amcama rastladım. Nureddin ona Mısır'a gitmek için hazırlanmasını emretti. Kürt komutan bunun üzerine ondan kendine eşlik etmesini ister ama Selahaddin reddeder. İskenderiye'de çekilen acıları daha unutmadım cevabını verdim. Amcam bunun üzerine Nureddin'e, Yusuf'un mutlaka benimle gelmesi gerek dedi. ve Nureddin de emirlerini tekrarladı. Ben içinde bulunduğum sıkıntılı durumu ne kadar anlatmaya çalıştıysam da bana para verdirtti ve ben de ölüme götürülen biri gibi yola çıkmak zorunda kaldım. Bu sefer Şirkuh ile Amor arasında çarpışma olmayacaktır. Kentlerini ona teslim etmektense tahrip etmeye hazır olan Kahirelilerin kararlılığından etkilenen ve Suriye tarafından arkadan bastırılmaktan korkan Frank kralı 2 Ocak 1169'da Filistin'e geri döner. Bundan 6 gün sonra Şirkuh Kahire'ye varır ve burada hem halk hem de Fatımi önde gelenleri tarafından bir kurtarıcı gibi karşılanır. Bizzat Şaver de buna seviniyor gibi gözükmektedir. Fakat kimse yanılgıya düşmemektedir. Son haftalarda Franklerle çarpışmasına rağmen Şaver onların dostu sayılmaktadır. 18 Ocak'ta pusuya düşürülür, bir çadıra kapatılır, sonra halifenin onayıyla bizzat Selahaddin tarafından öldürülür. Aynı gün Şirkuh onun yerine vezir olur. İpek kıyafetler giyip öncelinin konutuna yerleşmek üzere gittiğinde oturacak bir minder bile bulamaz. Şaver'in ölümünün haber alınmasıyla her şey yağmalanmıştır. Şirkuh'un Mısır'ın gerçek efendisi olabilmesi için 3 sefer düzenlemesi gerekmiştir. Fakat bu mutluluğu uzun sürmeyecektir. Zaferinden 2 ay sonra 23 Mart'ta yemeği fazla kaçırmış ve fenalaşmıştır. Boğulur gibi olmaktadır. Bir süre sonra ölür. Bir destan sona ermiştir. Ama yankıları daha büyük olacak bir başkası başlamaktadır. İbn el-Esir şöyle anlatacaktır. Şirkuh ölünce el-Aziz'in danışmanları ona yeni vezir olarak Yusuf'u seçmesini tavsiye ettiler. Çünkü daha gençti ve ordudaki emirlerin en tecrübesizi ve en zayıfı olarak gözüküyordu. Selahaddin bunun üzerine halifenin sarayına çağrılmış, kendisine el-Melik en-Nasır yani Muzaffer Melik ünvanıyla birlikte vezirlere mahsus süsler verilmiştir. Kırmızı astarlı hilat, değerli taş kakmalı kılıç, dizginleri ve eğri altın ve inci işlemeli al donlu bir kısrak ve daha birçok değerli şey. Saraydan çıkıp vezir konağına giderken büyük bir kafile ona eşlik etmiştir. Yusuf birkaç hafta içinde kendini kabul ettirmeyi başarmıştır. Sadakatlerini kuşkulu gördüğü Fatımi memurlarını tasfiye etmiş, onların yerine yakınlarını yerleştirmiş, Mısır birlikleri arasında çıkan bir ayaklanmayı sert bir şekilde bastırmış ve 1169'da Franklerin giriştiği acınacak bir istilayı püskürtmüştür. Bu sefer Mısır'da Nil deltasındaki Dimyat'ı ele geçirmek umuduyla 5. ve son defa gelen Amuri'nin komutasında olmuştur. Nureddin'in adamlarından birinin Fatımi devletinin başına geçmesinden kaygılanan Manuel Komnenos, Franklere Bizans donanmasının desteğini sağlamıştır. Ama boşuna. Rumların yeterli yiyecek ihtiyatları yoktur ve müttefikleri de onlara erzak sağlamayı reddetmektedirler. Selahaddin birkaç hafta içinde onlarla görüşme başlatmayı ve çok kötü başladıkları bu girişimden vazgeçirmeyi başarmıştır. Böylece Yusuf'un Mısır'ın tartışmasız efendisi haline gelebilmesi için 1169 sonunu beklemek gerekmiştir. Kudüs'te Morri, Franklerin baş düşmanı Nureddin'e karşı Şirkuh'un yeğeniyle ittifak kurmaya niyetlenmiştir. Nitekim Selahaddin çok erkenden efendisine mesafe koymaya başlamıştır. Ona sadakati ve tabiyeti konusunda elbette güvence vermektedir. Fakat Mısır'daki fiili otorite Şam veya Halep'ten kullanılamaz. Bu iki adam arasındaki ilişkiler sonunda gerçek bir dramatik yoğunluk kazanmaktadır. Yusuf Kahire'deki iktidarının sağlamlığına rağmen efendisine doğrudan saldırmaya asla cüret edemeyecektir. Ve Zengi'nin oğlu onu görüşmeye çağırdığında bir tuzağa düşme endişesinden değil de efendisinin karşısında kendi kişiliğini zayıf düşüreceği korkusundan bundan hep kaçınmıştır. İlk ağır bunalım 1171 yazında Nureddin genç vezirden Fatımi hilafetini ilga etmesini istediğinde patlamıştır. Suriye'nin efendisi Sünni bir Müslüman olarak sapkın bir tarikatın manevi otoritesinin kendine bağlı topraklar üzerinde icra edilmeye devam etmesini kabul edemezdi. Bu yüzden Selahaddin'e bu doğrultuda birçok mesaj gönderir ama o çekimser davranır. Çoğu Şii olan halkın duygularını rencide etmekten ve Fatımi önde gelenlerini kendinden uzaklaştırmaktan korkmaktadır. Öte yandan meşru vezirlik otoritesinin Halife el-Aziz'den kaynaklandığını bilmekte ve onu tahttan indirirse Mısır'daki iktidarının resmi kaynağının ortadan kalkacağından ve bu durumda Nureddin'in basit bir temsilcisi haline geleceğinden kaygı duymaktadır. Zaten Zengi'nin oğlunun ısrar etmesini dinsel bir coşkudan çok bir siyasetin hayata geçirilmesinin belirtisi olarak görmektedir. Suriye'nin efendisinin Şii halifeliğinin ilga edilmesine ilişkin talepleri Ağustos başında tehditkar hale gelir. Köşeye sıkışan Selahaddin halkın hasmane tepkilerine karşı tedbir almaya başlar ve halifenin iktidardan düşürüldüğünü bildiren bir duyuru bile hazırlar. Fakat bunu dağıtmakta hala tereddüt etmektedir. El Aziz 20 yaşında olmasına rağmen ağır hastadır ve onunla dostluk kurmuş olan Selahaddin ona ihanet etme fikrine alışamamaktadır. Kahire'yi ziyaret eden bir Musullu 10 Eylül 1171 Cuma günü aniden bir camiye girer, vaizle birlikte minbere çıkar ve Abbasi halifesi adına hutbe okur. İlginç bir şekilde kimse buna ne o anda ne de izleyen günlerde tepki gösterir. Acaba bu Selahaddin'i sıkıntıya sokmak için Nureddin tarafından gönderilmiş bir ajan mıdır? Bu mümkündür. Fakat bu olaydan sonra vezir vicdanı ne derse desin kararını artık değiştirmez. Ertesi cuma artık dualarda Fatımilerin zikredilmemesine ilişkin emir verilir. El Aziz o sırada ölüm döşeğindedir. Bilincini yarı yarıya kaybetmiştir ve Yusuf ona bu haberin verilmesini yasaklar. Onlara eğer iyileşirse bunu öğrenmeye zamanı olacak. Aksi takdirde bırakın rahatça ölsün der. Nitekim El Aziz kısa bir süre sonra hanedanının hüzünlü sonunu öğrenemeden ölecektir. Şii hilafetinin bazen şanlı da olan 200 yıllık bir saltanattan sonra sona ermesi tahmin edileceği üzere öncelikle Haşhaş Yün tarikatını etkileyecektir. Bu tarikatın müritleri tıpkı Hasan es-Sabbah'ın döneminde olduğu gibi hala Fatımilerin uyuşukluklarından çıkarak yeni bir altın çağı başlatmalarını beklemekteydiler. Bu düşün ebediyen yok olduğunu gören müritler o kadar şaşkın bir duruma düşmüşlerdir ki Suriye'deki şefleri dağdaki ihtiyar Reşidettin Sinan Amauri'ye bir mesaj göndererek bütün yandaşlarıyla birlikte Hristiyan olmaya hazır olduğunu bildirmiştir. Haşhaş Yun o sıralarda Orta Suriye'de birçok kale ve köye sahip olup buralarda nispeten huzurlu bir hayat sürdürmektedirler. Yıllardan beri çarpıcı eylemlerden vazgeçmişe benzemektedirler. Reşidettin'in elinin altında hala elbette çok iyi yetiştirilmiş katil takımları ve sadık vaizler vardır. Ama tarikat müritlerinin çoğu Templier tarikatına düzenli bir haraç ödemeye zorlanan babacan köylüler haline gelmiştir. İhtiyar din değiştirmeyi vaat ederken diğer nedenler arasında müritlerini yalnızca Hristiyan olmayanların ödedikleri haraçtan kurtarmayı ummaktadır. Mali çıkarlarını hiç hafife almayan Amauri ile Haşhaş Yun arasındaki bu temaslar kaygıyla izlenmektedir. Bir anlaşmaya varılacakmış gibi olunca bunu boşa çıkartmaya karar verirler. 1173 günü Reşidettin'in temsilcileri kralla bir görüşmeden dönerlerken Templiyeler onlara pusu kurarlar ve katlederler. Artık Haşhaş Yun'un din değiştirmesinden bir daha söz edilmeyecektir. Bu olaydan bağımsız olarak Fatımi hilafetinin lağvedilmesinin önemli olduğu kadar beklenmedik bir sonucu ortaya çıkmıştır. Selahaddin'in o zamana kadar sahip olmadığı bir siyasal boyuta gelmesi. Nureddin elbette böyle bir sonuç beklemiyordu. Halifeliğin kaldırılması Yusuf'u Suriye'nin efendisinin basit bir temsilcisi mertebesine indirmek yerine onu Mısır'ın fiili hükümdarı ve düşük hanedan tarafından yığılan masalsı hazineleri meşru muhafızı haline getirmiştir. İki adam arasındaki ilişkiler artık giderek bozulacaktır. Bu olayların ertesinde Selahaddin'in Kudüs'ün doğusunda Franklerin elinde bulunan Şevpek Kalesi'ne karşı bir sefer yürüttüğü sırada tam garnizon teslim olacakmış gibiyken Selahaddin Nureddin'in askerlerinin başında harekata katılmak üzere geldiğini öğrenir. Yusuf bir an bile beklemeden adamlarına ordugahı bozarak cebri yürüyüşle Kahire'ye geri dönme emri verir. Zengi'ye yazdığı mektupta Mısır'da patlak veren karışıklıkların onu aceleyle gitmek zorunda bıraktığı bahanesini ileri sürer. Fakat Nureddin bunu yutmaz, Selahaddin'i nankörlük ve ihanetle suçlayarak işleri ele almak üzere Nil ülkesine bizzat gitmeye yemin eder. Kaygılanan vezir aralarında babası Eyüp'ün de olduğu yakın çalışma arkadaşlarını toplar ve onlara Nureddin'in tehdidinin uygulamaya geçmesi halinde benimsenmesi gereken tutumun ne olacağı konusunda danışır. Bazı emirler Zengi'nin oğluna karşı silaha sarılmaya hazır olduklarını açıklar ve Selahaddin de onların fikrini paylaşıyormuş gibiyken Eyüp öfkeden titreyerek müdahale eder. Yusuf'a bacak kadar bir çocukmuş gibi hitap ederek şöyle der. Ben senin babanım ve eğer burada seni seven ve iyiliğini isteyen bir kişi varsa o da benden başkası olamaz. Ama bu arada bilmelisin ki eğer Nureddin gelirse hiç kimse benim onun önünde yere kapanıp yeri öpmemi engelleyemez. Eğer bana senin kafanı kendi kılıcımla kesmemi emrederse bunu yaparım. Çünkü bu topraklar ona ait. Ona şöyle yazacaksın. Mısır'a bir sefer yapmak istediğini öğrendim ama buna gerek yok. Bu ülke senindir ve mütevazi ve boynu eğik bir adamın olarak sana gelmem için bana bir ulak ile bir deve göndermen yeterlidir. Bu toplantı bittikten sonra Eyüp oğluna bir de özel bir vaaz verir. Allah aşkına Nureddin ülkenden bir karışını almaya kalkarsa onunla ölünceye kadar çarpışırım. Ama neden herkesin önünde hırslı gözüküyorsun? Zaman senden yana, gerisini Allah'a bırak. İkna olan Yusuf Suriye'ye babasının tavsiye ettiği mesajı gönderir ve rahatlayan Nurettin cezalandırma seferinden son anda vazgeçer. Fakat bu uyarıdan dersini alan Selahaddin, kardeşlerinden Turan Şah'ı Yemen'e gönderir ve ona Zengi'nin oğlunun Mısır'ın denetimini ele geçirmeyi tekrar düşünmesi durumunda Eyüp ailesine bir sığınak olması için Arabistan'ın güneybatısındaki bu dağlık toprakları fethetme görevini verir. Yemen fiili durumda kolayca fethedilecektir, Melik Nureddin'in adına. Temmuz 1173'te gerçekleşmeyen Şevbek buluşmasından 2 yıldan daha az bir süre sonra benzer bir olay meydana gelir. Selahaddin Ürdün Nehri'nin doğusunda savaşmaya gitmişken Nurettin birliklerini toplar ve onunla buluşmaya gider. Fakat efendisini karşısında görme fikrinden bir kez daha dehşete kapılan vezir, babasının ölmek üzere olduğu bahanesiyle aceleyle Mısır yoluna düşer. Eyüp gerçekten de attan düşüp komaya girmiştir. Fakat Nurettin bu yeni mazeretten tatmin olacak gibi değildir. Ve Eyüp Ağustos'ta ölünce artık Kahire'de tamamen güvenebileceği tek bir kişinin bile kalmadığının bilincine varır. Böylece Mısır işlerini bizzat ele almasının zamanının geldiğine karar verir. Nurettin Mısır'ı istila etmek ve onu Selahaddin Yusuf'un elinden çekip almak için hazırlıklara başladı. Çünkü onun kendiyle birleşmemek için Franklerle çarpışmaktan kaçındığını fark etmişti. Bu olaylar sırasında 14 yaşında olan Vaka Nüvisimiz İbn el-Esir açıkça Zengi'nin tarafını tutmaktadır. Yusuf Nureddin'le doğrudan konuşmaktansa sınırlarında Franklerin olmasını tercih ediyordu. Nureddin de bu durumda Musul'a ve başka yerlere kendine asker göndermesi için yazdı. Ama askerleriyle birlikte Mısır üzerine yürümeye hazırlanırken Tanrı ona tartışılmaz emrini gönderdi. Nitekim Suriye'nin efendisi herhalde çok sert bir anjine yakalanarak ağır bir şekilde hastalanmıştır. Hekimleri ona hacamat önerirler ama o reddeder. 60 yaşında bir adama hacamat yapılmaz der. Başka tedaviler denerler ama yararsız. 15 Mayıs 1174'te Aziz Melik, Müslüman Suriye'yi birleştiren ve Arap dünyasına istilacıya karşı nihai mücadeleye hazırlanma olanağı sağlayan Mücahit, Nureddin Mahmud'un ölüm haberi Şam'da duyulmuştur. Son yıllar esnasında Selahaddin'le çatışmaya girmiş olmasına rağmen, Selahaddin zaman içinde onun rakibinden çok takipçisi olarak gözükecektir. Ancak hemen o anda Nureddin'in akraba ve arkadaşları arasında hınç egemendir. Bunlar Yusuf'un Suriye'ye saldırmak için bu genel karışıklıktan yararlanacağından kaygı duymaktadırlar. Böylece zaman kazanmak üzere haber Kahire'ye bildirilmemiştir. Ama her yerde dostları olan Selahaddin şu özenle yazılmış mesajı posta güverciniyle Şam'a gönderir. Efendimiz Nureddin'e ilişkin bir haber bize melun düşman cenahından ulaştı. Allah vermesin eğer bu doğruysa bölünmenin kalplere yerleşmesinden ve akılsızlığın zihinlere hakim olmasından özellikle kaçınmak gerekir. Çünkü bundan yalnızca düşman yararlanır. Bu yatıştırıcı sözlere rağmen Selahaddin'in yükselişinin doğurduğu düşmanlık korkunç olacaktır.